Ayrım 34.
Bunları sana ben anlatabilirim ama yine babaannenin kendi ağzından öğrenmen için zarfı açmanı bekleyeceğim. Okumaya başladığın masalın tadını kaçırmak istemiyorum. Bitirdiğinde hala sorun olursa, dönüşümde bol bol konuşmaya vaktimiz olacak nasılsa. Kalıyorsun değil mi? Evet dedi Hüma gülümseyerek. Babaannemi hissetmek için buradan daha iyi nerede olabilirim? Sevindim tatlım. Burası senin de evin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Senin varlığın Hüma'yı bu evde tekrar yaşatıyor. Elini zarif bir hareketle çevrede gezdirdi. Baksana, ev bile onu hissediyor. Hüma bir an için Lilia'nın göz bebeklerinde, kendisinin gece yarısı odada izlediği hayali görüntülerin geçit yaptığını görür gibi oldu. İki kadın birbirlerini anladıklarını gösteren bakışlarla gülümsediler. Yalnız tabloları, bu zarfın içindekileri okuduktan sonra açmanı istemişti babaannen. Sebebini sorma. Sevgili Hüma'nın her zaman kendisine göre sebepleri vardı. O sabah hep beraber yaptıkları erken kahvaltıdan sonra Burnham'lar havaalanına, Brian New York'a dönmek üzere ayrıldılar. Brian, Hüma'ya defalarca ihtiyacı olduğu takdirde şehirden hemen dönebileceğini belirtti. Genç kadın kapının dışında onları geçirirken, kendisine ev sahibi, onları ise misafirleri gibi hissetti. Bu evi bu kadar benimsediğine ve kendisine huzur verdiğine şaşırarak tebessümle el salladı. Lillian, "Büyük sürprizlere hazırlıklı ol tatlım," diye seslendi arabaya binerken. Genç kadın eve girer girmez bir kahve daha alıp doğru odasına çıktı. Zarfı açtığı zaman içinden sadece iki sayfa babaannesinin el yazısıyla doldurulmuş mektup kağıdı çıktı. Kafasında bunca soru varken onlara cevabı içinde bulamayacağını düşündüğü bu kağıtlar onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Okumaya başladı. Canım torunum Hümam. Biliyorum seni allak bullak edeceğim. Ama ben de şu son seneye kadar sana bunları yaşatmayı düşünmüş değildim. Geçmişimin sır kalmış zamanlarını da paylaşma niyetim yoktu. Ama artık 95 yaşıma doğru, yaşanmış bir hayatın her haliyle kıymetli olduğunu ve muhakkak paylaşılması gerektiğine inanmaya başladım. Bu son yolculuğum oldukça büyük cesaret istedi. En büyük korkum bu planladıklarımı tamamlayamadan yollarda ölüp kalacağımdı. Ama en azından New York'a kadar geldim. Yıllar evvel yazmış olduğum hatıra defterimin ve Aurora'nın incilerinin ölümümden sonra senin eline geçmesi için bütün ayarlamaları yaptım. Şimdi bu satırları Southampton'da sevgili Lillian ve Robert'ın evinde yazıyorum. Onlarla hep bir aile gibi oldum. Senin de Amerika'daki ailen olacaklar, göreceksin. Sana bu evde yaşadığım zamandan kalma, bana ait birkaç parçayı ayırdım. İstanbul'a döner dönmez ömrüm yettiği kadar anılarımdan bölümler yazıp sizlere bırakmayı planlıyorum. Bu kadar uzun ve çalkantılı bir hayatı bilmemeniz yazık olurdu. Ama anılarımın esas mirasçısı sen olacaksın canım torunum. Citibank'taki kasamda bulacağın o eski defter, kafanda oluşacak sorulara cevap vermeyeceği için alelacele bir şeyler yazıp Lillian'a teslim edeceğim. Şimdi geriye dönersek, 1921 yılına kadar sevgili Steinlerle beraber yaşadım. Onlar beni bırakmadıkları gibi, ben de onların yanında tedavi olduğumu hissettim. Sanırım benim varlığım da onların acılarına bir teselli oluyordu. Yosun gözlü mihracem geri döndü ve bana evlenme teklifinde bulundu. Janine ve Isaac Stein'in hayatıma devam etmem için yaptıkları ısrarlara rağmen bu teklifi kabul etmedim. Edemedim. Nazir artık geçmişimin bir parçası olmuştu. Onunla her beraber olduğumuzda biraz Nesim'i, biraz Ezra'yı ve delicesine özleyerek Aurora'mı yanı başımda canlandırıyordum. Belki yıllar önce plazadaki o masalsı geceyi paylaşmamış olsaydık farklı hissedebilirdim, bilemiyorum. Onu da geçmişimin, gençliğimin, çılgın, korkusuz, maceraperest zamanlarında bırakmayı ve hep o zamanki heyecanıyla hatırlamayı tercih ettim. Onun en son yanımdan ayrılırken yüzündeki mutsuz ve kırgın ifade içimi acıttı. Ama Ezra'ya yaptığımı ona da yapmak istemedim ve onu kendi yoluna bıraktım. Bana Nesim'in ölümünden sonra yazmış olduğu ve ne zamandır sakladığım, hiç açmadığım mektuplarını kendisine iade ettim. Vermiş olduğu inci kolyeyi geri almadı. Ama ben de bir daha hiç takmadım. Kasaya kaldırdım. Onları sana bırakıyorum. Sakın bu 4 sıra incinin uğursuzluğuna ve takanlara felaket getirdiğine inanma lütfen. Objeler ancak ve ancak kendisine sahip olanların kaderlerini yaşar, yoksa onların hayatını yönlendirmez. Benim kullanmamamın sebebi bana çok büyük acıları hatırlattıklarındandı. Bu senin için geçerli olmayacak ve sana çok yakışacaklar eminim. Aslında sana düğününde takmayı ve Aurora'nın incilerini senin gelinliğinde salınırken görmeyi çok istemiştim. Ama o zaman bütün bu hikayeleri bilmediğinden belki de hak ettiği kıymeti veremeyecektin. Benim ölümümden sonra okumaya ve öğrenmeye başlayacakların seni buraya kadar getirecek ve bütün hikayeyi öğrendiğin zaman sahip olduğun ve olacağın her şey sana farklı bir anlam ifade edecek. Janine ve Isaac Stein'la bir aile gibi yaşadığım süre içinde, bir yandan geçmişimin yaralarını sararken, bir taraftan da geç de olsa öğrenmem gereken başka trajedileri de öğrenmek ve kabullenmek zorunda kaldım. Bill'le nihayet ailemin durumunu konuşmaya cesaret bulduğumda, hep korkmuş olduğum başıma geldi ve bir kez daha yıkıldım. Uzun zaman babamın mektuplarının da bir oyalamacı olduğunu anladım. Harp patladığında Avrupa'da bulunan dayımın izi tamamen kaybolmuş, eniştelerimden biri Musul'da, diğeri İskenderiye'de sırra kadem basmıştı. Anneannem felç olduktan sonra vefat etmiş, İstanbul'un İtilaf kuvvetlerince işgal edildiği gün babam enfarktüs geçirmiş ve yarı hastalıklı haliyle annem ve 2 halamla baş başa kalmıştı. Suadiye'deki köşk satılmış, Maçka'daki konağın 1 katını kullanıp diğer katları kiraya vermişlerdi. Bütün bu duyduklarım içimi yakmış, artık tükendiğini zannettiğim yaşlar akıtmıştım. Ama bebeğimin kaybından sonra hiçbir yokluk onun acısının üstüne çıkmıyor ve onu unutturmuyordu. O gelişinde Shana ile evlenen Bill, tekrar gazetecilik görevi için İstanbul'a dönerken, onunla muhtelif hediyeler yanında, bankada dokunmadığım paradan çok cüzi bir miktar ayırıp geri kalanını olduğu gibi aileme gönderdim. Stein'larla kaldığım o yıllar boyunca üniversitedeki derslerime döndüm ve mezun oldum. Eva'nın yanında yarım gün çalışırken mezuniyetten sonra galerinin asistanlık görevini üstlendim. Stein'larla her sene hem Ezra'nın hem Aurora'nın yaş günlerinde onları anma toplantıları düzenledik ve aramızda hep yaşattık. Ülkemizin makus kaderini, işgaller altında parçalanışını ve Mustafa Kemal'le şahlanışını, gazeteler, babamlardan aralıklı da olsa gelen mektuplar ve Bill'in özel postası sayesinde takip edebildim. 1921 yılında dedeciğinle karşılaşmam hayatımın dönüm noktası oldu. O hikayeyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Yorgun yüreğimi, acılı ruhumu yıllar sonra tedavi eden, bana yepyeni bir hayatın kapılarını açıp, yeniden ve korkmadan sevebilmeyi öğreten dedenle de bu evde evlendim. Onun da hayatında yarım kalan ve izi kaybolan bir aşkın ezikliği olması, bizi birbirimize farklı bir anlayışla yaklaştırmıştı. Harpten önce Amerika'da tahsilde olan Server, 1914'te İstanbul'a dönerken geride bıraktığı sevgilisinden bir çocuğu olduğunu biliyordu. Ama Doris'le aralarındaki yazışma kesilmiş ve irtibatı kaybetmişti. Server'in çocuğunu bulmak için çok uğraştık ama muvaffak olamadık. Doris'in evlendiğini ve batıya gittiğini öğrenmiştik ama daha fazla bir bilgiye ulaşamadık. O da hayatımızda bir sır olarak kaldı. Huma, dedesinin kayıp aşkı Doris'le ilgili satırları okurken ürperdi ve New York yolunda uçakta karşılaştığı yabancıyla konuşurken neden hep tanışıkmış gibi bir hisse kapıldığını da böylece anlamış oldu. Kader, babaannesinin sırlarını çözmek üzere çıktığı bu yolculukta, önce ona dedesinin hiçbir zaman tanımadığı bir başka torununu, Trevor'ı tanıştırmıştı. Garip tesadüflerin biri daha nefesini kesmişti. Çantasına uzanıp Trevor Harris'in kartını buldu, uzun uzun yaşadıklarına inanamayarak baktı ve sonra babaannesinin satırlarını okumaya devam etti. Steinler beni öz kızlarıymışım gibi gelin ettiler. Düğün hediyesi olarak hayatım boyunca rahat yaşayacağım bir imkan hazırlamışlardı. Evlensem de, uzağa gitsem de her zaman onların gelini, kızları olarak kaldım. Aramızdaki sevginin ve güvenin tarifi mümkün değildi. Şimdi Stein & Stein'in başında olan Rabin ise, sen de artık anlamışsındır ki benim Ezra'mın oğlu değil. Jenny'nin kız kardeşi ve eniştesi, Bolşevik ihtilali sırasında Wrangel ordusu ile Kırım limanlarından İstanbul'a kaçan beyaz Ruslar arasındaydı. Genç çift yolda tüfüse yakalanmış ve ölmüştü. Steinler, mülteci kuruluşu Leginatsa vasıtasıyla henüz 4 yaşında öksüz ve yetim kalan yeğen Ezra'yı buldurdu ve onu evlat edindi. Küçük Ezra da onlara gerçek bir evlat oldu. Rabin onun oğludur. Steinler'in bana düğün hediyesi olarak verdikleri kıymetli mal varlığını bu satırları okuduktan sonra emanetçileri sana devredecekler. İstersen yine onlara kiralamaya devam edebilirsin, benim yaptığım gibi veya gelir yerleşirsin. Seçim senin. Evet, en sevgili torunum ve artık en büyük sırdaşım Hümam. Bu satırları yazdığım ve şimdi senin oturup okuduğun bu evi, içindeki eşyalarla beraber sana bırakıyorum. Onu en güzel sen hissedeceksin ve yaşatacaksın, eminim. Ölümün ne zaman önümü keseceği belli olmaz. Artık sanırım çok uzak değildir. Senin çok yakın bir zaman sonra burada olacağına dair içimde kuvvetli bir his var. Canım benim, sana ayrıca klişe tavsiyelerde bulunacak değilim. Sen bütün okuduklarından, okurken yaşadıklarından kendi dersini çıkaracaksın biliyorum ve en doğrusuna karar vereceksin. Şimdi bütün bu bildiklerinle hayatın daha kalabalık, daha renkli olacak. Biraz hüznü de olacak ama inan değer. Şimdi tabloları açabilirsin. Onların üzerinde tek kelime yazı yok. Ama sen onlardan da bir şeyler okuyacaksın biliyorum. Seni herkesten, her şeyden fazla seven babaannen Huma. Nisan 1990. Genç kadın soluğunu tutmuş, elinde az önce sadece 2 sayfa olduğu için onu hayal kırıklığına uğratan mektup kala kalmıştı. Burnham'ları geçirirken duyduğu hislerinde demek aldanmamıştı. Bu ev onundu. Bu harika ev, bütün hikayesi, babaannesinin geçmişiyle beraber onundu. Lillian'ın ona bu odayı verirken neden bu kadar hassas davrandığını, neden tüm soruları zamana ve babaannesinin yazdıklarına bırakmayı seçtiğini anlıyordu. Her şey çok önceden planlanmıştı. Babaannesinin o her zamanki teatral zekasıyla hazırladığı oyunlardan biriydi bu da. Ve Lillian da, Robert da, Brian da bu oyunun oyuncularıydı. Brian'ın ona gösterdiği yakınlığın ve flörtünün ne kadar oyun, ne kadar gerçek olduğunu düşündü. Birden aralarındaki masum flörtün gerçek duyguların tezahürü olmuş olmasını arzuladığını fark etti. Şaşkınlık, sevinç, hayret duygularıyla ağlasın mı gülsün mü bilemiyordu. Babaannesinin bir talimatı daha kalmıştı. Onu da yerine getirmek üzere Lillian'ın tarif ettiği yerden ambalajlanmış 2 paketi aldı ve heyecanla açtı. İlk karşısına çıkan babaannesinin satırlarında anlattığı fistolu, dantelli beyaz elbisesi, saten patikleriyle minik Aurora'ydı. Tablo o kadar canlıydı ki genç kadın minik kızı karşısında görür gibi oldu. Elini onun pembe beyaz tombul kolunun üzerindeki minik boğumlarda gezdirdi. Dudaklarının üzerindeki minik gamzeye dokundu. Başını okşarken ince yumuşacık saç telleri sanki parmaklarının arasından akıp gitti. Gümüş varaklı çerçeveyi bebek yatağının içine bırakırken Aurora'yı yatırıyor gibiydi. Yüreğinde o güne dek hiç tanımadığı, tamamen yabancı olduğu duygular resmi geçit yapmaya başlamıştı. Gerçekten bir çocuğu olduğunu düşündü. Acaba bu kadar güzel olur muydu? İlk defa düşünmeye başladığı annelik duygusunun içini ısıttığını hayretle fark etti. Daha düne kadar evliliğini sorgularken, şimdi çocuk sahibi olmayı düşlemesini garipsedi. İkinci tuval, mat siyah ahşap bir çerçevenin içindeydi. Huma tabloyu çevirdiği anda, attığı küçük çığlıkla beraber nefesi kesildi. Gölgede kalmış çıplak omuzlarının, uzun boynunun ve yakışıklı yüzünün üzerinde şömineden vuran ışıklar oynatan erkek, aşk ve hüznün içinde kaybolmuş bakışlarla ona bakıyordu. Aman Tanrım diye inanamaz bir mırıldanışla yatağa oturma ihtiyacı hissetti. Tablodaki erkek neredeyse kocasının bir kopyasıydı. Nasıl olmuştu da satırlarda okuduğu ve fotoğrafını gördüğü Ezra'yı hayalinde canlandırdığında bu benzerliği fark edememişti. Erkeğin babaannesinin ilk tanıdığı zaman anlattığı gibi, bakan kişide çözme ihtiyacı uyandıran, derin, karmaşık hislerin kaynaştığı bir ifadesi vardı ve bu genç kadının hiç de yabancısı olmadığı bir ifadeydi aslında. Senelerdir önce sevgilisi sonra karısı olduğu adamın heyecanlarını, aşkının büyüklüğünü, sevgisinin derinliğini bir türlü çözemediği için huzursuz olduğu bakışlar değil miydi bunlar? Onun sakin, iniş çıkışları olmayan varlığından uzaklaşmak istemesi, yüreğini çılgın gibi çarptırarak macera özlemi duyması bundan değil miydi? Resmi şöminenin üzerindeki mermer rafa yerleştirdi ve koltuğa oturup seyretmeye başladı. Kendisinin artık heyecan bulmadığı bu bakışlarda babaannesi büyük bir aşk yakalamıştı halbuki. O görebilmişti Ezra'nın sevgisinin derinliğini. Ve babaannesi bunca senedir torununun kocasının kendi aşkıyla olan benzerliğini görmüştü. O zaman bütün bu macerayı ona vasiyet etmesinin sebebi eşinden uzaklaşması, ondan kaçması için değildi. Tam aksine babaanne Huma, torununun evliliğine, sevgisine sahip çıkması, kendisi gibi geç kalmadan heyecanlarını canlandırması için ona bir fırsat yaratmıştı. Bütün bunlar, geç kalınıp ilelebet kaybedilen bir aşkın hikayesi, yitirilen bebeğe özlem, bebek yatağı, tablolar, bu ev, bu oda, hepsi bir toruna, elindeki saadete sahip çıkması için bırakılmış ipuçlarıydı. Aniden zihninde çakan bir şimşekle yerinden fırladı. Cep telefonunu çevirdi. Arka arkaya çalan zil sesini beklerken verandaya çıktı. Sağ elinin parmaklarını ferforje korkuluğun üzerinde sabırsızca oynattı. ''Merhaba sevgilim, nasılsın canım?'' Kocasının sesindeki keyfi hemen fark etmişti. İçi ısındı. Artık vakit kaybetmek istemiyordu. Detaylar, hikayeler, dersler bir ömür alabilirdi. Ve hayat çok kısaydı. Olduğu yerde odaya dönüp şöminenin üzerinde duran Ezra'nın portresine baktı. Sanki söyleyeceğini hemen söylemezse onu ilelebet kaybedeceği hissine kapılmıştı. ''Seni çok seviyorum'' dedi, hıçkırıkları boğazında düğümlenerek. Sonra gözleri minik Aurora'nın yatağına kaydı ve bir çırpıda ilave etti. ''Ve senin çocuğunu doğurmak istiyorum.'' Erkek tatlı bir şaşkınlıkla bir an sessiz kaldı. Huma onu beklemeden devam etti. ''Hemen buraya yanıma gelmeni istiyorum.'' ''Huma canım, ne oldu? Kendini bulmak istediğin uzun bir yolculuğa çıktığını sanıyordum.'' Çıktım. Gerçekten çok uzun bir yolculuktu. Ve kendimi buldum. Seni de. Zaten hep buradaymışız. Lütfen hemen yanıma gel. Seni çok özledim. Ben de seni hayatım. İlk uçakla geliyorum. Hüma, seni çok seviyorum bebeğim. Biliyorum. Evet, sevdiği, özlediği heyecanı, aşkı yaşayacağı erkeğin zaten hayatında olduğunu anlamıştı. Ve şimdi bunu fark etmeden yaşadığı, aşkın heyecanını uykuya yatırdığı ara zamanların acısını çıkaracaktı. Yüreğinde babaannesinin tabiriyle kuşlar kanat çırpmaya başlamıştı. Sahile dönüp açıktan gelen okyanus kokusunu derin bir nefesle içine çekti. Birden kumsalda babaannesini gördü. 1918'in yazından görüntüsüyle Hüma, bebek Aurora'nın yanına uzanmış, ona Ezra'nın defterini okuyordu. Kumsaldaki Hüma ayağa kalktı. Aurora'yı kucağına aldı. Balkona doğru, güzel yüzünde harika bir tebessümle baktı. Biri, aşklarını, acılarını, neşelerini, yaşamı kadere esir olmadan yudumlayıp bitirmiş, diğeri ruhunu acıtıp yoran bir serüvenin sonunda gerçek ve özgür kişiliğini bulmuş iki Hüma, sevgiyle birbirine gülümsediler. Biri gittiği meçhul diyarda, diğeri yeni keşfettiği aşkta yollarına devam etmeye hazırdı. Biri uzun beyaz elbisesinin etekleri kumsalı öperek uzaklaşırken, diğerinin sesi okyanustan gelen rüzgarla kıyıda sürüklendi. Teşekkürler babaanneciğim, her şey için. Binlerce teşekkürler. Kitabın sonu. 16 Kasım 2007. Sayfa 287.